Ayrım 48, sayfa 666. Kuş gribi aşısı. Nem ve güneşten koruyunuz. Kırılgandır, üst üste koymayınız. Üst tarafı burası. Ay ışığı yavaş yavaş ilerlerken yazbaşı tarlalarının içinden gelen Kızıldoğu marka traktörlerin kükremelerini duydu. Traktörler gece mesaisi yapıp bakir tarlaları süren traktör ekipleri tarafından yürütülüyordu. Geçen gün annem kucağında Kuşcuhan ve Şanguan Laidi'den yetim kalan bebekle beni köyün başına kadar uğurlamıştı. Yintong, bunu unutma sakın. İş ne kadar zor olursa olsun yine de dişini sıkıp çalışmalısın. Kutsal kitabı defalarca okuyup hatmetmiş olan papaz Molari hep bunu söylerdi. Benim için endişelenmene gerek yok. Anan solucan gibidir. Nerede toprak varsa orada yaşayabilirim dedi annem. Ana, yediklerimden artırdıklarımı sana göndereceğim dedim. Annem, sakın yapma. Çocuklarımın karnı doyduğu sürece ben kendimi tok sayarım dedi. Taşkın ejderha nerinin hissetine vardığımızda, ana, Zavuva biliyorsun ki artık çok usta bir derken annem araya girip, Yintong, Şanguan ailesinin kızlarının onlarca yıldır kimsenin tavsiyesini dinlediği görülmüş şey değil dedi çaresizce. Gece yarısı kümeste bir kargaşa koptu. Telaşla ayaklanıp yüzümü cama yapıştırdım. Kar beyazı tavukların yırtık balık ağının altında dalga gibi köpürdüğünü gördüm. Su gibi akan ay ışığı altında yeşil yeşil parlayan iri bir tilki tavukların arasında oradan oraya sıçrayıp duruyordu. Tilkinin durmadan sıçrayan vücudu yeşil saten bir kurdele gibi dalgalanıyordu. Bitişikteki kadınlar telaşla ciyaklamaya başladı. Yarı çıplak bir halde hemen dışarıya fırladılar. Kendini dışarıya atan tek kollu müdür Long'tu. Elinde bizim tavuk bacaklı kutu dediğimiz kuzgun karası bir Ruger P08 vardı. Tilki ağzında şişman bir tavukla duvar boyunca koşturdu. Tavuğun ayakları yere sürtünüyordu. Müdür Long tilkiye ateş edince silahının namlusundan alevler çıktı. Tilki aniden durunca tavuk yere düştü. Vuruldu diye haykırdı kadınlardan biri. Ama tilki pırıl pırıl parlayan gözleriyle kadınları süzüyordu. Ay ışığı tilkinin uzun ve dar yüzünü net bir şekilde ortaya çıkarıyordu. Tilkinin yüzünde alaycı bir ifade vardı. Tilkinin yüzündeki alaycı ifadeyi gören kadınlar donup kaldılar. Müdür Long silah tutan kolunu güçsüz bir şekilde yere indirdi. Ama hemen ardından bir el daha ateş etmeyi becerdi. Mermi tilkiye çok uzak ama kadınlara çok yakın bir yere isabet etti. Tilki tavuk ağzında sanki hiç acelesi yokmuş gibi demir parmaklıklı kapıdan süzülüp gitti. Kadınlar boş bakışlarla ayakta dikilip tilkinin gidişini izlediler. Tilki o savaş kalıntılarının içinde yeşil bir duman gibi gözden gitti. Hurdalık etrafındaki gür yabani otlar ve ay ışığı altında yanıp sönen bataklık yakamozlarıyla bir tilki cennetini andırıyordu. Ertesi günün sabahı ağırlaşmış göz kapaklarımla bir el arabası tavuk bokunu domuz çiftliğine götürüyordum. Tam da savaş kalıntılarının hemen yanındaki o patikaya dönecekken arkamda birinin seslendiğini duyup durdum. Arkamı dönünce Kuyu Kuyuşa denen sağcı kadının çevik adımlarla bana doğru koştuğunu gördüm. Çiftlik müdürü sana yardım etmemi istedi dedi kayıtsızca. Sen arkadan it ben de önden çekerim dedim. İki tekerlekli arabanın tekerlekleri budar patikanın yumuşak toprağına saplanıp duruyordu. Ne zaman bu durumla karşılaşsak arkamı dönüp iki elimle arabayı sıkıca tutarak kendime doğru çekiyordum. Böylece ağır tekerlekleri topraktan kurtarıyorduk. O da arabayı tüm gücüyle itiyordu. Araba her takıldığında ben daha arkamı dönmeden bana baktığını hissediyordum. Çok garip kara gözleri, uzun beyaz bir burnu, tüylü dudakları, düzgün bir çenesi ve bana geçen gece kümese girip tavuk çalan tilkiyi çağrıştıran gizemli bir ifadesi vardı. Bana baktığında zihnimin derinliklerinde karanlık bir köşe aydınlandı. Tavuk çiftliğinden domuz çiftliğine 2,5 kilometrelik bir yol vardı. Yolu yaraladığımızda sebze bahçesi biriminin gübre çukurundan geçiyorduk. Huo öğretmen bir kova gübreyle çıka geldi. Huo Lina'nın oyunca belli gübre kovasının ağırlığı altında sanki her an ikiye ayrılacakmış gibi duruyordu. Müzik öğretmenim Ji Kuingizi domuz çiftliğinde bizden tavuk boklarını alıp o ekşi ekşi kokan pis şeyleri domuz yemine karıştırdı. Yem işleme ekibinden atletik biri en son atlama tekniklerini kullanarak 1 metre 80 santim kadar sıçrayabiliyordu. Doğal olarak o da bir sağcıydı. Kuyuya Kuyuşa'ya özel bir ilgi gösterdi. Bana da çok dost canlısı davrandı. Bütün gün çatık kaşları ve asık yüzleriyle dolaşan solcuların aksine çok neşeli bir sağcıydı. Boynunda beyaz bir havlu asılıydı. Gözlerine koruyucu gözlükler takmıştı. Etrafı tozu dumana katan öğütücünün başında halinden memnun bir halde çalışıyordu. Yem işleme ekibinin sorumlusu da kendine özgü biriydi. Adı Guo Wenhao'ydu. Dipnot, Çince büyük yazar. ama okuma yazması yoktu. Okuma yazması olmamasına rağmen dillere destan bir belagat yeteneği vardı. Birkaç alkışçı eşliğinde söylediği şarkılar Taşkın Ejderha Nehri çiftliğinde çok popülerdi. Tatlı patates unundan yapılmış kaba yemleri almaya gittiğimiz o ilk gün bize şarkılarından birini okudu. Hayvan çiftliği yöneticisi Ma Ruila'nın öyle bir aklı var ki eşi benzeri olmayan çiftleştirme istasyonunda deneylerle meşguldür. Aklı sıra koyunu tavşanla çiftleştirecek. Öfkelenince asistanı kuyu kuyu ziye atıverdi bir yumruk karnına. Atla eşek çiftleşince katır olmuş. Bakalım koyunla tavşandan ne çıkacak? Eğer tavşan koyunla evlenirse domuz da Ma Ruila'nı alacak. Memeleri öfkeden şişince Lidu'ya gidip fikrini sordu. Müdür Lidu ufku geniş adam. Karısı Ma Ruila'nı yatıştırdı. Boş ver be, boş ver be dedi. Bu sağcılar hiç de kolay lokma değil. Kuyuyo tıp fakültesine girmiş. Yu Zheng eyaletin başkentinde editörlük yapmış. Ma Ming Amerikalarda okumuş. Zhang Ji'ye sözlük derlermiş. Ya şu ağacı Wang Meizan'a ne demeli? O koca kafalı aptal bile bir atletmiş zamanında. Ey sağcı arkadaş diye seslendi Guo Wenho. Wang Meizan iki bacağını birleştirip hazır ola geçerek buradayım diye karşılık verdi. Guo Wenho, Kuiya kızımıza yemi yükle bakalım dedi. Wang Meizan, Guo başkan için rahat olsun dedi. Wang Meizan bizim arabaya yemi yüklerken yemin çıkardığı sesler arasında Guo Wenho bana seslendi. Sen Şanguanlardan değil misin? Evet, Şanguanların şu melez piçi benim dedim. Guo Wenho, piçlerden iyi adam çıkar. Siz Şanguanlar inanılmaz bir ailesiniz. Sha Yueliang, Sima Ku, Kuşçu Han, Dilsiz Sun, Babit, olağanüstü, olağanüstü dedi. Yemleri yüklenmiş tavuk çiftliğine dönerken Kuyuya Kuyuşa bana adın ne senin diye sordu. Şanguan Yintong dedim. Adımı öğrenip ne yapacaksın? Öylesine sormuştum dedi. Çalışırken birbirimize seslenmemiz gerekebilir. Kaç tane ablan var senin? 8, hayır 7 tane. Ne oldu birine? Vatan haini çıktı dedim neşesiz. Hiç sorma. O tilki tavuk çiftliğine her gece taciz etmeye başladı. Ve her iki gecede bir ağzında büyük bir tavukta kaçmayı başarıyordu. Tavuk çalmadığı geceler beceremediğinden değil, o gece canı istemediğinden tavuk çalmıyordu. Tilkinin geldiği geceler böylece iki kategoriye ayrılmış oldu. Tavuk çaldığı geceler açıldığı gecelerdi. Tavuk çalmadığında ise sadece çiftliği rahatsız etmek için geliyordu. Çiftlikte çalışan kadınlar onun bu davranışından iyice rahatsız oldu. Her gece uykularından oluyorlardı. Müdür Long tilkiye 20 kere ateş etmişti ama her seferinde tilkinin bir tüyüne bile zarar gelmedi. Kadınlardan biri bu tilki ruhlara karışmış. Mantra okuyup kurşunları savuşturuyor dedi. Götüm diye çıkıştı takma adı. Vahşi katır olan uzun boylu bir kadın. Uyuz bir tilkinin ruhlara karıştığı nerede duyulmuş? Eğer bir tilki ruhu değilse o zaman Müdür Long gibi askeri eğitim almış keskin bir nişancının sıktığı kurşunlar niye hep karavana olsun diye sordu diğer kadın. Bence dedi vahşi katır muzur bir gülümsemeyle. Müdür Long tilkiyi kasten vurmuyordur. Tilki erkek ne de olsa. Belki de geceleri herkes uyuduğunda yeşil yeşil parlayan genç bir adam geri veriyordur müdürün koynuna. Müdür Long yırtık pırtık ağın altında sessizce dikilmiş kadınların konuşmasını dinliyordu. Elinde o eski tavuk bacağı kutusuyla oynuyordu. Yüzünde düşünceli bir ifade vardı. Kadınların müstehcen kahkahaları onu düşüncelerinden uyandırınca silahının namlusuyla gri kepinin ucuna vurmaya başladı. Koca adımlarla kümese girdi. Kümesin içindeki kafesleri hızla geçip o anda yumurta toplayan vahşi katırın önünde durdu. Ne dedim bakayım sen biraz önce diye sordu bakışlarını vahşi katıra dikip. Bir şey demedim dedi vahşi katır sakince elinde koyu kırmızı bir yumurtayla. Dediğini duydum dedi öfkeyle. Silahını kafesin teline sertçe vurup. Ne duydun ki dedi vahşi katır kışkırtıcı bir tavırla. Müdür Long'un yüzü birden yumurta gibi kızardı. Dediklerinden ötürü seni asla affetmeyeceğim dedi. Müdür Long kafası iyice atmış bir tavırla. Ardından dışarıya doğru yürümeye başladı. Eğer için rahatsa hayaletlerin kapını çalmasından korkmazsın diye bağırdı. Vahşi katır arkasından bakmayın onun bu ciddi görünüşüne. Her gece o tilki de şehvetten kendinden geçiyor. Ah dün gece kendi gözlerimle görmedim sanki. Katır diye söylendi kadınlardan yaşlı bir tanesi. Bu kadar konuştuğun yeter. Günde 200 gram noodle yerken bu kadar enerjiyi nereden buluyorsun anlamadım. 200 gram noodle. 200 gram noodle'muş. Onun da o babasının 200 gramlık noodle'unun tamamına koyayım. Vahşi katır saçından bir saç iğnesi çıkarıp el alışkanlığıyla elinde tuttuğu yumurtanın her iki tarafına da birer delik açıp yumurtayı bir güzel emdi. Yumurta boş bir kabuğa dönüşüverdi. Dışarıdan sağlammış gibi görünen yumurtayı diğer yumurtaların arasına koyarken var mı aranızda beni rapor edecek olan? Ancak gider babam Kuzeydoğu'dan bir koca bulmuş bana. Önümüzdeki ay gidiyorum buradan. Orada bir dağ oluşturacak kadar patates varmış dedi. Hemen ardından pencerenin dışında tavuk boku küreyen Yintong'a seslendi. Sen beni rapor mu edeceksin? Sen söylersen olur. Sen de tam da bizim kolsuz müdürün ağzını sulandıracak lezzetli bir piliş tipi var. Onun gibi yaşlı ve dişleri dökülmüş bir inek elbette ki taze otları dişlemek ister. Yintong kadının bu sözlü saldırısıyla aşaşkına dönmüştü. Elindeki küreyi ona doğru uzatıp tavuk boku yemek ister misin dedi. O gün öğleden sonra dört kasa yumurtayla sebze bahçesi biriminin gübre çukuruna vardıklarında kuyuya kuyuşa Yintong dur biraz dedi. Shangguan Yintong dikkatli adımlarla yavaşlayıp arabayı durdurdu. Arkasına dönüp ona baktı. Gördün mü diye sordu kuyuya. Hepsi gizli gizli çiğ yumurta yiyor. Müdür Long bile içiyordur. Vahşi katırın ne kadar sağlıklı olduğunu görmedin mi? Tavuk çiftliğindeki kadınların hepsi ihtiyaç duyduklarından daha fazla besleniyor. Yintong, ama bu yumurtalar tartılıyor dedi. Yumurta taşırken böyle açlıktan ölmemiz mi gerek dedi kuyuya kuyuşa. Açlıktan delirmek üzereyim. Ardından iki yumurta alıp dikenli tellerin içine süzüldü. Hurda bir tankın arkasında gözden kayboldu. Birkaç dakika sonra elinde yumurtaya benzeyen iki şeyle geri döndü. Onları sandığın içine koydu. Shangguan Yintong endişeyle kuyuya kuyuşa, buna kedinin bokunu örtmesi denir. Çiftlikte yumurtaları tarttıkları zaman ne olduğunu hemen anlarlar dedi. Kuyuya gülerek sen beni aptal mı sandın dedi. Kasadan iki yumurta daha alıp Yintong'u yanına çağırdı. Benimle gelsene. Shangguan Yintong kuyuya kuyuşanın peşinden dikenli tellerin arasına daldı. Beyaz polenlerin havada uçuştuğu ve insanın başını döndüren kokular salan tavşanların arasından geçtiler. Kuyuya tankın yanına çömelip tank parçaları ve paletler arasındaki bir çukurdan yağlı kağıda sarılı bir paket çıkardı. Paketin içinde suç aletleri vardı. Küçük bir matkap ucu, kalın bir şırınga, yumurta kabuğu rengine boyanmış kauçuk bir kumaş parçası ve küçük bir makas. Matkapla yumurtanın bir ucuna küçük bir delik açtı. Ardından şırıngayı yumurtanın içine sokup içindekileri yavaş yavaş şırınganın içine çekti. Sonra şırınganın iğnesini çıkarıp Yintong'a aç ağzını diye emir verdi. Sonra tüm yumurtayı Yintong'un ağzına boşalttı. Yintong şaşkınlık içinde kendini onun suç ortağı olarak buluverdi. Kuyuya kuyuşa tankın yanında bulunan bir miğferin içine toplanmış olan temiz suyu şırıngaya çekip ardından yumurtaya enjekte etti. Sonra kauçuk parçasından küçük bir parça kesip yumurtanın üzerindeki o küçük deliği kapattı. Kuyuya kuyuşa bütün bu hareketlerin büyük bir ustalıkla yapmıştı. Yintong, sen tıp fakültesinde bunu mu öğrendin diye sordu. Evet diye gülümsedi kuyuya kuyuşa. Yumurta hırsızlığı okudum. Yumurtalar çiftlikte tartıldığı sırada eksik çıkmadılar. Hatta birkaç gram fazlalıkları vardı. İki hafta boyunca sergiledikleri yumurta çalma oyunları acımasızca sona erdi. Artık yaz ortasıydı ve yağmur yağmaya başlamıştı. Bu mevsimde tüy değiştiren tavukların yumurta üretimi de düşüvermişti. Bir gün arabayı durdurup ıslanmış teller arasından yarım kasa yumurtayı gizli mekanlarına sürüklediler. Yavşanlar tomurcuklanmış ve savaş kalıntılarının üzerine sis ya da dumana benzeyen bir nem tabakası sarmıştı. Pasta demirlerden kan kokusunu andıran yoğun bir koku geliyordu. Tankın paletleri üzerine bir kurbağa kurulmuştu. Kurbağanın yeşil yapışkan derisi Shangguan Yintong'a bir şeylerin yolunda gitmediğine dair bir huzursuzluk veriyordu. Kuyuya kuyuşa yumurtayı Yintong'un ağzına enjekte ederken Yintong'un midesi kalktı. Boğazını tutarak bu yumurta çürümüş ve çok soğuk bir tadı var dedi. Kuyuya kuyuşa birkaç güne bu çürük ve soğuk yumurtaları bile bulamayacağız. Küçük oyunumuz perdelerini indirmek üzere dedi. Evet dedi Yintong. Tavuklar tüy değiştirme mevsimine girdi. Sen ne kadar aptal bir çocuksun dedi kuyuya kuyuşa. Ya da benimle ilgili bir şeyler seziyorsun. Seninle ilgili mi dedi Yintong başını sallayarak. Seninle ilgili nasıl bir şey sezinlemiş olabilirim? Boş ver dedi. Kuyuya kuyuşa sizin ailede yeteri kadar şamata kopmuş zaten. Buna ben de yenisini ekleyemeyeyim. Shangguan Yintong amma abarttın. Hem böyle üstü kapalı konuşma çok ketumsun dedi. Kuyuya kuyuşa sen neden hiç benim hakkımda soru sormuyorsun diye sordu. Yintong seni karım olarak alacak halim yok. Niye hakkında sorular sorayım ki dedi. Kuyuya kuyuşa bir an şaşırdı ardından gülerek. Tam da Shangguan'ların oğluna yakışır bir tavırla konuşuyorsun. Dediklerinizin altında ille de her zaman gizli bir şeyler olacak. Hakkımda bir şeyler sorduğunda benimle evlenmen gerektiğini de kim söyledi dedi. Evet öyle dedi Shangguan Yintong. Öğretmenim Huo Lina bana bir kıza seceresini sormanın çok kaba bir şey olduğunu söylemişti dedi. şu gübre taşı yanım diyorsun. Onun çok iyi bir Rusçası var dedi Yintong. Kuyuya kuyuşa alaycı bir tavırla. Duyduğuma göre onun en parlak öğrencisi sensin dedi. Yintong öyle de denebilir dedi. Kuyuya kuyuşa gösterişli bir tavırla Yintong'un anlamayacağı kadar uzun bir Rusça monolog döktürdü. Kapkara gözlerini Yintong'a dikip dediklerimi anladın mı diye sordu. Shangguan Yintong sanki küçük bir kız çocuğu hakkında hüzünlü bir peri masalını anlattın dedi. Kuyuya kuyuşa Hunalina'nın en parlak öğrencisinin bütün yapabildiği bu mu yani? Üç ayaklı bir kedi, kağıttan bir kaplan, kağıttan bir fener, içi boş bir yastık dedi. Dört tane yeni doldurduğu yumurtayı alıp uzaklaştı. Onunla 6 aydan daha kısa bir süre Rusça çalışmıştı. Benden istediğin şey boyumu aşar dedi Yintong kendini savunmaya çalışarak. Senden bir şey bekleyecek kadar çok vaktim yok dedi kuyuya kuyuşa. Yavşanlar arasında arkasına dönüverdi. Otların üzerindeki yağmur damlacıkları bluzunu ıslatınca 68 gündür yumurta yemekten iyice gelişmiş iki memesi ortaya çıkıverdi. O sıska ve kemikli vücuduyla tam bir tezatlık içinde olan iri memeleri. Shangguan Yintong'un içini birden tatlı bir melankoli sarıverdi. Gözlerinin önündeki bu güzel sağcı kızı bir yerlerden tanıdığı hissi. Bir karınca ordusu gibi yavaş yavaş zihninin derinliklerine doğru yürümeye başladı. Elinde olmadan kolunu ona doğru uzattı ama kız kıvrak bir hareketle eğilip dikenli tellerin dışına çıkıverdi. Tellerin ötesinde Müdür Long'un o zalim kahkahasını duydu. Komutan Long içi suyla doldurulmuş yumurtalarından birini elinde çevire çevire inceliyordu. Shangguan Yintong titreyen bacaklarla onun elini izliyordu. Kuyuya kuyuşaysa bulutlu göğe çevrili olan top damlalarına bakıyordu kibirli bir tavırla. İnce ve şeffaf yağmur damlaları onun o olgun alnından boncuk boncuk burnuna doğru akıyordu. Shangguan Yintong onun gözlerinde Shangguan kadınlarına özgü o bir zorlukla karşılaştıkları zaman beliren kayıtsız soğukkanlılığı gördü. Birden bu gözlerin önünde duran kadının kökenini ve aylardır ısrarla ona ailesi hakkında sorular sormasının nedenini anlayıverdi. Komutan Long alaycı bir tavırla ''Ne büyük bir yetenek, eğitiminin hakkını vermişsin.'' dedi. Tek kolunu birden kaldırıp içi suyla doldurmuş yumurtayı kuyuya kuyuşanın alnına fırlattı. Yumurta kırılınca kuyuya kuyuşa başını iki yana salladı. Yüzü kirli suya bulandı. ''Hadi yürüyün, çiftlik merkez ofisine gidiyoruz.'' dedi. Komutan Long, ''Orada hak ettiğiniz cezayı alacaksınız.'' Kuyuya kuyuşa bunun Shangguan Yintong'la bir ilgisi yok. Onun tek suçu beni ihbar etmemesidir. Tıpkı benim gelip de zamanında diğerlerini gizlice yumurta içmek ve tavuk çalmak suçları yüzünden ihbar etmemem gibi dedi. 2 gün sonra kuyuya kuyuşa yarım aylık tavuk kuponları kesilmiş bir halde sebze üretim birimine Huo Lina ile birlikte gübre taşımaya atandı. Bu iki Rusça konuşan kadın sık sık gübre küreklerini birbirlerinin yüzlerine sallayıp birbirlerine Rusça küfürler ederken görüldü. Shangguan Yintong tavuk çiftliğinde çalışmaya devam etti. Tavukların yarısı ölünce onlarca kadın tarlalarda gece vardiyasında çalışmaya başladı. Bir zamanlar çok işlek olan tavuk çiftliğinde geriye sadece Komutan Long ve Shangguan Yintong kaldı. İkisi hayatta kalan yüzlerce tüy döken tavuğun bakımıyla ilgileniyordu. Tilki kümeslere girip tacize devam ediyordu. Komutan Long ve Shangguan Yintong'un en önemli görevi artık tavukları tilkiden korumaktı. Kuzgun karası bulutların ayı yuttuğu bir yaz gecesi o tilki tekrar çıka geldi. Ağzında tüysüz bir tavukla dayılanarak çıkış kapısına doğru ilerliyordu. Komutan Long her zamanki 2 atışını yaptı ama bu 2 atış tilkinin arkasından yapılan bir uğurlama törenine dönüşmekten öteye gidemedi. İkili o sarhoşici barut kokusunun içinde aptal aptal dikildiler. Uzaktaki çeltik tarlalarından esen rüzgar kurbağaların vıraklamalarıyla kuşların cıvıltılarını taşıyordu. Bulutların arasından sızan ay ışığı bu savaşçı ikilinin üzerine vurup onları ay ışığıyla boyuyordu. Komutan Long'un homurdandığını duyan Yintong göz ucuyla onun yüzüne bakınca kadının yüzünün uzadığını ve korkunç bir hale gelmiş olduğunu gördü. Dişleri insanı ürküten bir beyazlıkla ışıldıyordu. Hatta kadının bacaklarının arasında giderek bir balon gibi şişen gür bir kuyruğu olduğu gördü. Komutan Long meğer bir tilkiymiş. Zihninde korkunç bir aydınlanma yaşadı. Hem de dişi bir tilki. O erkek tilkinin eşi. O tilkiyi hala vurmamasının nedeni de bu olmalı. Vahşi kadının bahsettiği geceleri ay ışığının solgun ışığı altında sık sık komutanın yatağını ziyaret eden genç adam o erkek tilkiymiş meğer. Tilkinin o zehirleyici kokusunu aldı. Komutan elinde dumanı tüten silahıyla Yintong'a doğru yürüyordu. Yintong elindeki sopayı yere atıp çığlıklar atarak kaldığı barakaya doğru koştu. Kendini içeriye atınca kapıyı kapatıp omuzuyla kapının ardına destekledi. Komutanın yandaki bölmeye girdiğini duydu. Kadınların kaldığı yurdun içinde şimdi sadece komutan vardı bir başına. Ay ışığı birbirine çiviyle tutturmuş olan ıskartaya çıkmış çıtaların oluşturduğu duvarın üzerine vuruyordu. Komutan duvarın arkasında o keskin pençeleriyle ahşap duvarı çizerek mırıldanmaya başladı. Birden duvarda kocaman bir delik açtı. Komutan Long çırılçıplak bir halde içeriye dalıverdi. Şimdi insan biçimindeydi. Bir zamanlar kolunun olduğu yerde şimdi sadece kapatılmış bir çuvalın ağzını andıran korkunç bir yara izi vardı. Sert ve ağır memeleri bir terazinin ağırlıkları gibi dışarıya fırlamıştı. Kendini öne atıp Yintong'un önünde diz çöktü. Bacaklarına sarıldı. Salya sümük ağlıyordu. Yaşlı bir nine gibi inledi. Shangguan Yintong, Shangguan Yintong, ne olur merhamet eyle bana. Ben çok talihsiz bir kadınım. Shangguan Yintong onun elinden kurtulmak için mücadele etti ama kadın o tek eliyle öyle sıkı yapışmıştı ki ne yapsa kurtulamıyordu. Elini Yintong'un kemerine atıp açmaya başladı. Utanmaz bir tavırla pantolonunu indirdi. Yintong eğilip pantolonunu yukarıya çekmeye çalışırken elini uzatıp onu boynundan yakaladı. İki bacağıyla vücudunu sardı. İkisi bir olup yerde yuvarlanırken komutan Yintong'un üzerindekileri tek tek parçaladı. Ardından Yintong'un şakaklarına dokundu. Yintong karaya vurmuş bir balık gibi gözleri başın arkasında dönmüş bir halde yerde uzanıyordu. Komutan Long, Yintong'un vücudunun her bir milimini dişlediği halde onu bir türlü korkunun pençesinden tutup çıkaramıyordu. Komutanın utancı öfkeye döndü. Yan odaya koşturup tavuk bacağı kutusunu kaptı. Yintong'un önünde silahı iki bacağın arasına sıkıştırıp şarjöre iki tane sarı sarı parlayan mermi yerleştirdi. Ardından silahını Yintong'un karnına doğrultup önünde iki yol var. Ya onu kaldırırsın ya da onu ateşip edip parçalarım dedi. Gözleri vahşi bir kurt gibi parlıyordu. Bu Yintong'a kadının korkmadığını ve dediğini yapmaktan çekinmeyeceğini gösteren bir kanıt oldu. Kadının demir gibi sert memeleri göğsünde hopluyordu. Shangguan Yintong onun yüzüne bir kez daha bakınca yüzünün tekrar uzamaya ve süpürgeyi andıran bir kuyruğun kıçından yavaş yavaş çıkmaya başladığını gördü. Kuyruk uzadı uzadı. Hiç anlamadan birden yere kadar uzayıverdi. Yintong kendini gevşekçe yere bıraktı. Vücudundan boşalan ter şiltesini sırılsıklam etti. Yağmurun çiselemeye devam ettiği günler boyunca komutan Long gece gündüz yumuşak ya da sert çeşitli yöntemlerle Shangguan Yintong'u bir erkeğe dönüştürmek için kan kusana kadar çabaladı durdu ama tüm çabaları sonuçsuz kaldı. Silahını kendine çevirip intihar etmeden önceki son birkaç dakikasında çenesindeki kanı silip üzgün bir tavırla. Long Qingping, ah Long Qingping, 39 yaşındasın ama hala bir baykiresin. Herkes seni bir kahraman olarak biliyor ama kimse senin bir kadın da olduğunun farkında değil. Şu ömrünü boşa yaşadın sen dedi. Birkaç kez şiddetle öksürdü. Omuzları titredi, kara yüzü kirece döndü. Tüh diye kan püskürdü. Jintong'un ruhu korkudan vücudunu terk etmişti sanki. Kendini geri atıp sırtını kapıya dayadı. Long Qingping iki gözü iki çeşme ağlamaya başladı. Kızgın bir küskünlükle Yintong'a baktı. Ardından dizlerinin üstüne sürünerek onun yanına gitti. Silahını kaldırıp şakaklarına dayadı. İşte bu son anda ona bakan Shangguan Yintong karşısında baştan çıkarıcı bir poz takılmış bir kadını görüverdi. Kadının yukarıya kaldırdığı tek kolunun altında ince kıllar vardı. İnce belliydi. Parlak kalçalarını ayırmış topukların üzerinde oturuyordu. Yintong'un gözlerinin önünde altın rengi alevler dalgalanmaya başladı. Bacaklarının arasındaki o donmuş noktaya birden kan hücum etti. Bu sırada artık umutsuzluğun dibine vurmuş olan Long Qingping tetiği çekiverdi. Eğer tetiği çekmeden hemen önce son bir kez baksaydı bu trajedi mutlu bir sonla bitebilirdi. Shangguan Yintong onun şakaklarının üzerindeki saçlarından iç karartıcı bir silah sesiyle birlikte koyu sarı bir dumanın yükseldiğini gördü. Kadının vücudu bir süre titredikten sonra yorganın üzerine düştü. Shangguan Yintong ileriye doğru atılıp kadının vücudunu kendine çevirdi. Onun şakağında kuzgun karası bir deliğin açılmış olduğunu gördü. Deliğin etrafı mavi barut parçalarıyla kaplıydı. Kadının kulağından akan kara kan Yintong'un eline bulaştı. Hala açık olan gözleri kederli bir ifade taşıyordu. Göğsünün üzerindeki deri sanki esintiyle oynayan bir gölet gibi dalga dalga titriyordu. Shangguan Yintong derin bir suçluluk duygusuyla ona sıkıca sarıldı. Vücudu göçüp gitmeden önce kadının son ağrısını yerine getiriyordu sanki. Yintong onun üzerinden indikten sonra kadının gözlerindeki son birkaç kıvılcım da söndü ve yavaş yavaş gözlerini kapadı. Shangguan Yintong Long Qingping'in önünde uzanan cesedine bakarken zihninin içine bembeyaz bir perde çekildi. Dışarıdaki yağmur sağanağa dönüştü. Kör edici bir grilikle parlayan yağmur suyu dalga dalga içeriye dolup ikisinin vücudunda sular altında bıraktı. Ayrım sonu sayfa 679.